Gija Çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülke politikası haline gelmiş olan Milli Teknoloji Hamlesi'ni, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını arttıran gelişmeleri ele aldığımız programımız başlıyor. Teknofest 2023 İstanbul alanında gerçekleştirdiğimiz yayınımızda bu hafta önceki programlarımızda savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bileşenlerle savunma sanayi ekosistemini konuşmaya çalışmıştık. Şimdi ise bütün o bileşenleri bir bütüne kavuşturacağımız bir isimle konuşacağız. Konuğumuz Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim öncelikle savunma sanayinin geçmişten geleceği bir durumunu değerlendirebilir misiniz?
Geçmişten geleceğe savunma sanayi deyince biz Savunma Sanayi Başkanlığı'nın standında da bir geçmişten geleceğe Türk savunma sanayi tarihçesi diye bir zaman tüneli yaptık. Orada evet. Metan'dan başlayarak ok, yay çeşitlerinden, mızrak çeşitlerinden, onların uçlarından, toplardan, tüfeklerden bir dizi tarihi adımı sıralayarak bugünlere kadar getirdik.
Evet.
Orada da görüleceği gibi Türkiye'nin son 20 yılda, özellikle bunun son 10 yılında müthiş bir atılım var. Arka arkaya ürünlerin çıktığını görüyoruz. Aslında tabii 16 tane devlet kurmuş bir tarihe sahip olan millet olarak savunmada, savaş sanatlarında ve teknolojisinde iyi olmadan bunları başaramazsınız. Ama tabii bizim endüstri devrimi ile beraber gelen çağlarda oluşan ilerlemelerde geri kalmamız, çok savaşlar yaşamış bir imparatorluğun parçalanmasını görmüş, Kurtuluş Savaşı yaşamış, Birinci Dünya Savaşı yaşamış bir milletin kendine ait bir tek tüfeğinin bile olmadığı gerçeği de başka bir tarafta duruyor. Ama savaş görmüş nesiller oradan aldıkları derslerle kolları sıvayıp mutlaka savunma sanayinde yetkin olmamız lazım diye kolları sıvamışlar. Evet. O günlerin idealiyle Vecihi Kuşlar, Şakir Zümreler, Nurettin Kaligiller, Nurdem Muratlar çıkmış. Ancak irade eksikliği olunca, irade yerinde olmayınca bu işler yürümemiş. Onu da ben şöyle tabir ediyorum. Hani Üstad Necip Fazıl diyor ki şiirinde, bir şey koptu benden, bir şey, her şeyi tutan bir şey. O evet. Bizim her şeyi tutan bir şeyimiz kopmuştu. Çabalasak da o kopartılan şeyden dolayı bunları ilerletememe durumu oldu. Bu da o kopmuş şeyi yerine koymaya başladığımızda, bu da manevi değerlere ağırlık veren bir yaklaşım ve güçlü bir liderlik ve kararlılık. Bunları yerine koymaya başladığınızda bazı şeyler değişmeye başlıyor. Yani rahmetli Turgut Özal'ın koyduğu iradeyle atılan çok temel adımlar var. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın, yani müsteşarlığının o zamanki adıyla kurulması da buna dayanıyor.
Evet.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı'nın toplumun oluşturulması da buna dayanıyor. O anlamda konan politikalar da buna dayanıyor. Orada tabii Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında oluşan farkındalıkla beraber bir gayret var ama yine bir meyveye dönüşmüyor. Ama meyveye dönüşmesinin en temel adımları Özal tarafından atıldıktan sonra yine arada bir fetret dönemi var ki ta ki Sayın Cumhurbaşkanımızın yine meseleyi özellikle şahsi himayeleri altına almaları ve yerliliğe, milliliğe ağırlık vermesiyle beraber görülen hızlı bir ivme var. İşte bugünlere bu ivmeyle, bu kararlılıkla geldik ki şu anda yaşadığımız ortam ve ürün zinciri geleceğin çok daha parlak olacağını gösterebiliyor bize.
Evet efendim, bu ivmeden bahsetmişken Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen son projelerden bahsedebilir misiniz?
Çok sayıda proje var. Sonun hangisinden başlayayım? Son bir haftadan mı, son bir aydan mı, son bir seneden
evet,
mi?
Efendim.
Hepsi kendine göre değişik bir dizi ürün içeriyor. Ama bizim sadece işte 2023'ü hedef olarak koymamızdan sonra biz ne dedik? 2023 Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü. 18 Mart'ta Şehitler Günü'nde kendimize hedef seçmiştik. Evet. Mini Muharip Uçak, Türjet'imiz ve Atakökü'mizle ilgili hedefleri koyduk. Ama bugün bu üçü de gerçekleşmiş durumda. Yani Mini Muharip Uçağımız hangardan çıktı. Hürjet'imiz ilk uçuşunu yaptı. Atak 2'miz ilk uçuşunu yaptı. Buna ilaveten milli yerli motorumuzla Gökbey helikopterimiz ilk uçuşunu yaptı. Yani hem tasarımı tamamen yerli olan hem de motoru yerli olan bir hale geldi Gökbey helikopterimiz. Bunlar devam eden zincirler. İşte Imagine uydumuzun uzaya fırlatılması, yanında Kılıçsat küp uydumuzun olması, 6 ay tankımızın artık yeni niteliğiyle teslim edilmesi, Anadolu gemisinin yepyeni bir kavramla işte üzerine siyalar konarak devreye alınıyor olması ve yine elektronik harp teknolojilerinde devam eden bir dizi ürün, seyir füzelerimiz ve dolanan mühimmatlarımız, çeşitli dronlarımızla ilgili yaptığımız adımlar devam ediyor ve edecek.
Toplumumuzun merakla beklediği Milli Muharip uçağı ne zaman göklerde göreceğiz efendim bu konuda?
Milli Muharip uçağı tabii dikkat ederseniz dünyada 5. nesil bir savaş uçağı yapma iddiasında olan hemen hemen 5. ülkeyiz.
Evet.
Ve bizim uçak yapma tarihçemiz ve tecrübemize baktığımızda da en işte somut örnek 2007'de başladığımız, işte şimdi daha yeni envantere girme safhasına gelen Hürkuş. Ondan evet. Başka uçağımız da yok. Ondan sonra insansızlarla bir teknolojiyi yakalıyoruz ve dünyada en iyilerden oluyoruz. Ama akabinde işte insanlı ve 5. nesil olacak bir uçağı da soyunuyoruz, kollarımızı sıvıyoruz ki müthiş iddialı bir proje. O açıdan hangardan çıkarttık, belli parametreleri koyduk. Uçuş için ise kafamızın, gönlümüzün rahat edeceği bütün analizler yapıldıktan sonra ilk uçuşu göreceğiz inşallah.
Evet, yani tahmini bir tabii ki de süreç kovmakta zorluk olabilir ama.
Tabii içeride biz hedefler koyuyoruz arkadaşlarımıza, belirli şeyler ama bazı şeylerin aşırı acele edilmesi daha sonraki adımların daha geç olmasına yol açacağı için bu konuda bir dengede gitmek gerekiyor.
Evet efendim. Jet motorları noktasında TR Motor Projesi ya da bu uçaklarımızın, jet uçaklarımızın milli motora kavuşmasıyla alakalı çalışmalarımız ne durumdadır efendim?
Ya motor biraz yumuşak karnımız gibi genel anlamda. İşte pistonlu motorlarda belli bir seviyeye geldik. İşte gaz türbinli motorlarda da işte ilk Gökbey'de uçan motorumuzu gördük. Evet. Onun daha küçüğü olan çeşitli turbojet motorlar, küçük dronlarda kullanılan veya seyir füzelerinde kullanılan, orada da belli bir adım attık. Ürünümüzü şu anda son seyir füzemizi tahrik edecek motorumuzda yapmış olduk. Bu motor yolculuğu devam edecek. Tabii bu tür türbinli motorlar, gaz türbinli motorlar veya içten yanmalı motorlar geçmişte ıskaladığımız ve peşinden koştuğumuz bir teknoloji. Ama bunun yanında geleceğin teknolojileri ile ilgili de çalışma yapmak gerekiyor. Bugün işte normal benzinli veya dizel pistonlu motorlar devrinde çok geride kaldık. Onu biraz daha önden yakalayalım diye işte TOGG'la bir elektrikli araca soyunduk. Sadece elektrikli olmakla değil, basbaya bir akıllı sistem tasarlamaya başladık. Evet. Onun gibi de geleceğin teknolojilerle yine elektrikle tahrik olan veya motor elektrikli olan çeşitli platformlar veya hidrojen veya güneş enerjisi kullanan çeşitli platformların da gündeme gelmesi gerekiyor. Tabii bu yolculuk devam edecek. O açıdan motor çalışmalarımızda dediğim gibi Milli Muharip uçağımıza bir jet motoru yapmak için tasarımlarımıza bir taraftan devam ediyoruz. Ama orada da tabii uzunca bir süre gerekecek. Bir taraftan da diğer platformlarda daha yenilikçi teknolojilerle ilgili güç grubu üretmeye veya oluşturma çabalarımıza devam ediyor.
Evet efendim. Bizlere bu yayını gerçekleştirmede vesile olan Teknofest'in savunma sanayi kültürüne sunduğu katkılar hakkında neler söylemek istersiniz?
Tabii çağımız bilgi çağı ve bir ülkenin de en önemli kaynağı aslında insan kaynağıdır. İnsanlar düşündürür, yapar, ürün çıkartır, katma değer oluşturur. O insanı da yetiştirmeniz lazım, bilgiyle donatmış olmanız lazım. Bilginin yanında ham bilgi değil, o bilgi belirli idealler ve hedeflerle de birleşmeli. Teknofest aslında bunu gerçekleştiriyor. Evet, bir çocuğumuz, bir gencimiz işte okurken belli hedefler koyması gerektiğinde buradan hedef koymakla ilgili bir ideal oluşturduğu gibi yapılabilir, neler yapılabilir, acaba başka nasıl yaklaşılabilir, yapılabiliyor mu soruların cevabını da kafasında oluşturmaya başlıyor. geçmiş yıllarda yapılabilir mi meselesinde müthiş bir özgüven eksikliğiyle, ya işte gavurlar yapmış, biz yapamayız, işte biz yapabilir miyiz ki acaba gibi endişeler ve çeşitli söylemlerle bir anlamda kendi kendimizi iç fren yapmak gibi bir durumumuz vardı. Teknofest şu anda bunun tam tersini yapıyor. Yani bir enerji, bir duygu, coşku ve hedefe kilitlenmişlik getiriyor. Bu anlamda da geleceğe yönelik sadece savunma sanayi ve teknolojileri değil, birçok alanda evet biz yüksek katma değerli, dünya ile yarışabilecek ve yüksek performans gösteren ürünler yapabiliriz. Yeter ki bu anlamda gerekli donatımı sağlayacak çabaların içinde olabilelim gibi bir mesaj oluşuyor burada.
Evet efendim. Aynı zamanda bu Teknofest'teki bu oluşan bu vesile ortamlarla birlikte savunma sanayinde bir kültür oluşturulabilir diyebilir miyiz buna? Yani şöyle evet. ifade edeyim efendim. Artık ilkokuldaki bir çocuğun savunma sanayi ya da teknoloji alanında ben kendimi geliştireceğim diyebilir bir kültür oturtturabilir mi bu noktada?
O kesin oturtturur, en azından hayalini geniş tutar ve bu sadece savunma sanayinde değil, genel olarak teknoloji denildiğinde evet biz teknoloji yönünde bir şeyler yapabiliriz duygusunu oluşturur. Yani bir çocuğumuz savunma sanayi olmaz da der ki ben bir tıp cihazı geliştireceğim veya bir ilaç geliştireceğim veya tarımla ilgili şöyle bir teknoloji oluşturacağım gibi zaten Teknofest sırasında da görüyoruz ve göreceğiz ki savunma sanayi odaklı olmaktan yavaş yavaş daha taşmaya başladı. Bu da madem bir ülkenin şimdi milli teknoloji hamlesi dediğimizde teknolojinin birçok alanında bu kalkınmayı yapması gerekiyor. Tek bacaklı ve tek alana konsantre olmakla teknolojiyi geliştirmeniz, yaymanız ve ondan büyük katma değer oluşturmanız çok mümkün değil. Bu açıdan bu yayılımı burada görmek ve çeşitli alanlarda teknoloji deyince aklımıza ne gelir, neler yapılabilir gibi bir ufuk turu yapmalarında fırsat vermiş oluyoruz gençlerimiz.
Evet efendim. Nitelikli personel konusuna değinecek olursak nasıl bir projeler ve faaliyetler gerçekleştirmektedir efendim? Bunlara değinebilir miyiz?
Yani çok iddialı projelerimiz var. Bir projeler çok sayıda alt unsur, alt teknoloji, alt ürün içeriyor. Evet. Ve büyük ve iddialı bir bütünün parçası olup orada bir şeyler üretebiliyorsunuz. Ben 18-19 sene yurt dışında yaşamış birisi olarak yurt dışında yaptığım her işlerde işte koca bir bütün minnacık bir yerine dokunabiliyorum ve bütünü ve tasarımı bütün süreci görememek gibi veya birkaç geri planda kalmak gibi bir handikapınız var ama burada çok iddialı projelerimizin onun alt sistemlerinin içine girip müthiş bir mesleki tatmin duygusu yaşayabilme imkanı var. O açıdan yani yurt dışındaki iş tatmini seviyesi ile buradaki bu iddialı projelerde oluşacak iş tatmini seviyesi arasında müthiş bir fark oluşacak. Ayrıca bu ülkede yaptığınız her iş, harcadığınız her saat, belki yapmak durumunda kaldığınız her fedakarlık biliyorsunuz ki bir amaca hizmet ediyor. Kendi içinizde ulvi amaç olarak belirlediğiniz milli, manevi değerlerimiz yönünde, milletimiz hizmet yönünde attığınız adımlar olduğunu, emeğinizin orada değerlendiriliyor olduğunu düşündüğünüzde bambaşka bir duygu oluşuyor. Evet. Bir yabancı ülkede yaptığınız her ürünün karşılığında nihayet ve nihayet alacağız. Maddi bir karşılık maaşınız var. Hadi ondan da bir adım öte olacak şey şu. İşte bir recognition dedikleri yani tanıtacaklar, size ödül verecekler her neyse. Ama şahsınızla ilgili bir şeyden öteye geçmeyecek bu. Yani yaptığınız katkı, oluşturduğunuz etkinin nereye etkilediğini gördüğünüzde oradan bir milli gurur, bir milli haz, bir geleceğe yönelik, gelecek nesillerimize ben şunu yaptım diye bir duygu yaşamanız çok çok zor olacak. O açıdan burada çalışıyor olmak, burada katma değer oluşturuyor olabilmek çok değerli. Şu küskünlük olmamalı. Ya ben falan falan işleri yapıyorum yurt dışında veya şurada. Bunu görmüyorlar mı? İşte görseler yani aldırmıyorlar. Ben bir türlü sesimi işittiremiyorum falan gibi. Birisi zenişte olmasın. Bazen ses işittirmek kolay olmayabilir ama ısrarla gerekli noktalara ve makamlara ve kuruluşlara temas kurabilirsek veya kafamızdaki projenin ne olduğu ile ilgili daha açık bir resim çizebilirsek mutlaka bir yol bulunacaktır. Küskünlüğe bu anlamda mahal yok. Çünkü yine yurt dışı tecrübesi olan birisi olarak bu duyguların olduğunu biliyorum. Yani işte görselerdi, işte geldik biz bunu yaptık ama anlamadılar falan. Anlatmaya devam edelim ve o yapılan işlerin bütününün ne olduğunu görmek gerekiyor ki bu yolculuğu hep beraber kol kola güçlü şekilde yapalım ve gençlerimizi buraya doğru sürükleyelim.
Evet efendim. Sizin de çok önem verdiğiniz bir projeniz var. Vizyoner genç ve özellikle üniversite öğrencilerimizin bu alanda hareket etmesi noktasında KÖK projesi. Son olarak efendim yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken de bu odaktan hareket ederek hem gençlerime nasıl bir tavsiyelerde bulunursunuz hem de bu alanda bir şeyler yapmaya gayret eden öğrencilerimizi bu Vizyoner Genç ve KÖK projesiyle birlikte nasıl bağlıyoruz hemen?
Tabii Vizyoner Genç aslında bir vizyon projesi, bir portal oluşturup gençlerimizi burada bir araya getirelim. Onlar gerek istihdam, gerek staj ve benzeri konularında başvurularını buradan yapsınlar. Ayrıca kendilerine oluşturabileceği proje grupları, proje paylaşımları, fikir paylaşımları da buradan yapsınlar diye bir amacımız vardı. KÖK programı da yine bu çerçevede oluşan üniversite öğrencilerimizin mezun olmadan önce şirketlerimizdeki yetkin abileriyle, çalışanlarla birebir mentorluk niteliğinde temas kurmaları ve onların evet. O işte 3-4 sene boyunca bilfiil iş dünyasıyla, pratik mühendislik ve teknik çalışmalarla yüzleşmeleri ve kendilerinin buna göre yönlendirilmelerini sağlamak idi. Bu da bayağı etkili oluyor ama tabii geniş çaba ve emek istiyor. Şirketlerimizin bünyesinde burada bizim ustalık yapacak arkadaşlarımızın önemli vakit ayırması ve sabırlı olması gerekiyor. Şu anda o programla ilgili sayımız çok fazlaydı. 40'la başladık ama yani 400'ler, 1000'ler falan olması lazım ki gerçekten bir katma değer oluşturursun. Evet. O açıdan Vizyoner Genç'i hem böyle kullanırken bir taraftan da bu katma değer oluşturacak şekilde hareket etmenin de yolunu bulmak gerekiyor.
Evet efendim. Son olarak da sizin aracılığınızla bizi dinleyen dinleyicilerimize bir türkü armağan etmek isteriz. Evet. Sizi böyle motive eden veya sizi bu alanda heyecanlandıran bir eser varsa efendim dinleyicilerimize bunu armağan ederek evet. De kapatalım inşallah.
O zaman yani Ölürüm Türkiye'm var ya Mustafa Dılızdağ'ın onu böyle isteyelim.
Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, efendim.
Teşekkürler.
Bu kıymetli çalışmaları, bu projelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir bizlerle birlikteydi. Sizler için hazırlamış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.
Asırlardır kıratımı suladım, ırmağımın akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey hey hey hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey hey. Sevdalıyım yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çile çekmiş hep ninem. Pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey hey hey hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey.
İcat çıkarma.